Kitabın adı Yüzleşme. Yazarı Nora Roberts. 19. ayrım. 12. Telefon geldiğinde saat 7:58'di. Çocuk gerçekten akıllıca davranmıştı. Paniklememiş ya da kahramanlık yapmaya kalkmamıştı. Aklını ve bacaklarını kullanarak Gordonstone'daki o küçük evden fırlayıp kaçmış, arka bahçenin çitlerinden atlayıp evine ulaşmış ve hemen telefona sarılıp 911'i aramıştı. İsmini ve adresini söyleyip içinde bulunduğu durumu anlatmıştı. Savannah'ın doğu kanadına doğru yola çıkan Phoebe, imdat çağrısını tekrar dinledi ve oğlanın iyi bir polis olabilecek özellikler taşıdığını düşündü. Onları mutfak masasının etrafına oturttu. Bay Brinker yani. Bayan Brinker'ı, Jesse'yi, Aaron'ı hatta bebek Penny'yi bile oturttu. Mama iskemlesine. Silahı var. Sanırım iki tane. Jesse durmadan ağlıyor. Tanrım bir şeyler yapın. Başka bilgiler de gelmişti. Skies'la beraber hızla çevreyi dolaşırken detayları almışlardı. Stuart Brinker, 43 yaşında profesör asistanıydı. 3 çocuk babasıydı. Jessica 16, Aaron 12, Penelope de 2 yaşındaydı. 18 yıllık karısından yeni boşanmıştı. Adı Catherine olan eski karısı, 39 yaşında ve resim öğretmeniydi. Çağrıdan 20 dakika sonra Phoebe, evi güvenlik çemberine aldıkları barikatlara doğru yürüyordu. Barikatların çevresinde yerlerini alan medya mensupları yayına geçmişti bile. Muhabirlerin bağırışmasını duyabiliyordu. Onlara aldırış etmeden üniformalı memura işaret etti. Temel McNamara ve Dedektif Skies, arabulucu ekipten, durum nedir? 4 rehine, 3'ü çocuk. Şahıs şu anda onları salonda tutuyor. Ön bahçesinde pembeli beyazlı açelyalar açmış beyaz bir evi işaret etti. Evin tüm perdelerini kapatmış. Görüntü alamıyoruz. Birden fazla silahı var. Ateş açılmadı. Olay mahalline ilk gelen polis, aralıklı olarak onunla konuşuyor. Kibar bir adammış ama şu anda pek konuşmadığını haber aldık. Yardım isteyen çocukla annesi şuradalar. Phoebe o tarafa bakınca, başı ellerinin arasında yerde oturan genç bir çocuk gördü. Yanında da ona sıkı sıkı sarılmış, soluk yüzlü bir kadın oturuyordu. Skies, tamam ben ilgilenirim. Skies oğlanın yanına giderken Phoebe de görüşmelerin yapıldığı içteki güvenlik kordonunun kenarına gitti. Ben Damon McNamara, ara bulucuyum. Bilgiler yağmaya başladı. Özel tim evin etrafını sarmış, yakın çevredeki evler boşaltılmıştı. Keskin nişancılar da yerlerini almak üzereydi. Fazla konuşturamadım dedi adamla görüşen polis. Hattın açık kalması için uğraşıyordum. Bıkkın bir ses tonuyla konuşuyordu. Üzgün ama öfkeli değil. Dediğine göre ayrılmaları karısının fikriymiş. En son telefonu kapatmadan önce onu aradığımız için teşekkür etti. Tamam, beklemede kalın. Kayıtlarla durum raporlarını inceledikten sonra cebinden not defterini çıkarıp telefonu eline aldı. Tekrar arayalım bakalım. Üçüncü çalışta açtı. Sesi çok bitkin çıkıyordu. Lütfen bunu yapmasanız olmaz mı? Ailemle biraz zaman geçirmek istiyorum. Sakin sakin, rahatsız edilmeden. Bay Brinker, ben Phoebe McNamara. Savannah Chatham Polis Merkezi'nin arabulucu ekibindenim. Size yardım etmek istiyorum. İçeridekiler ne durumda? Herkes iyi mi? Hepimiz gayet iyiyiz, sağ olun. Şimdi lütfen bizi yalnız bırakır mısınız? Bay Brinker, ailenizle görüşmek istemenizi anlıyorum. Sesinizden onları ne kadar çok sevdiğiniz anlaşılıyor. Sevmez miyim hiç? Aileme tapıyorum. Bence aileler hep bir arada olmalı. Ailenizin bir arada olmasını istiyorsunuz, anlıyorum. Öyleyse niçin hep birlikte dışarı çıkmıyorsunuz Bay Brinker? Şimdi silahlarınızı yere bırakıp ailenizle beraber dışarı çıkmanızı rica ediyorum. Çok üzgünüm ama bunu yapamam. Niçin yapmadığınızı bana söyleyebilir misiniz? Burası benim evim, bir arada olabileceğimiz tek yer burası. Bunu çok düşündüm. Planlı hareket etmiş, ani bir karar değil diye düşünüyordu deftere not düşerken. Kızgın değil ama dertli. Sesiniz yorgun çıkıyor. Yorgunum, çok bitkinim. Elimden geleni yaptım ama hiçbir zaman yeterince iyi olamadım. Yeterli olamamak beni tüketti. Siz elinizden gelenin en iyisini yapmışsınızdır, buna eminim. Hem yorgun hem de üzgün olunca önemli kararlar almak oldukça zordur. Sizce de öyle değil mi? Size yardım etmek istiyorum Bay Brinker. Aileniz için en doğru kararı almanıza yardım edeceğim. Oturma odasını boyamıştım. Rengini Kate seçmişti. Çok sarıydı, beğenmedim. Tartıştık o yüzden. Hatırlıyor musun Kate? Mağazada bir sarı renk uğruna birbirimizi yedik ve kazanan o oldu. Ben de odayı boyadım. Kate haklıydı. Güneş gibi aydınlattı burayı. Çok haklıydı. Defterine oturma odası yazıp yuvarlak içine aldı. Odayı siz boyadınız. Ben hiç beceremem boya yapmayı. Renk karıştırma aşamasından hiç anlamıyorum. Bu evde birlikte kaç yıl yaşadınız? 10 yıl. Burası çocuk yetiştirmek için çok uygundu. O zaman öyle düşünmüştük. İyi bir çevre, iyi okullar, daha büyük bir eve ihtiyacımız vardı ama. Büyük bir aile olmuşsunuz. Aile, aile, aile dedi kendi kendine. Aileyle bozmuş. Kaç çocuğunuz var? 3. 3 çocuğumuz var. Penny isteyerek olmamıştı. Maddi durumumuz müsait değildi. Bu durumda en küçükleri Penny oluyor. Kaç yaşında Penny? 2 yaşında. İçeride kızının heyecanla ona seslendiğini duydu. Babacığım, bu konuşan o mu? O anda bir rinkırın hıçkırığını bastırmaya çalıştığını anladı ve devam etti. Çok tatlı. Benim de küçük bir kızım var. 7 yaşında. Yıllar çok çabuk geçiyor. O benim her şeyim. Çok vaktimi alıyor ama aileniz sizin de bütün vaktinizi alıyordur sanırım. Elimden geleni yaptım ama niçin yetemedim bilemiyorum. Profesörlüğüm gelmiş olsaydı daha büyük bir eve geçebilirdik. Cesaretiniz kırılmış sanki. Gerçekten zor olmalı. Bir kızınız daha var değil mi? Jesse. Bir de ortanca Aaron. Eşiniz Kate. Onlarla gurur duyuyorsunuzdur muhakkak. Her şeye rağmen işiniz zor. Anlayabiliyorum. Bir sürü dert. Profesör olmak istiyordum. Hizmet sürem devam etmeliydi. Kate'in beni anlamasına ihtiyacım vardı. Geçmiş zaman kullanması ve çaresizlik duygusu Phoebe'yi alarma geçirdi. Bay Brinker, Kate'in anlaması gereken neydi? Daha fazlasını yapamayacağımı, farklı biri olamayacağımı anlasın istiyordum. Maalesef başaramadım. Ben bir eşim, babayım, aileyi bir arada tutmak zorundayım. Her şey dağılır, merkez tutamaz. Çevirinin notu. Ünlü İrlandalı şair William Butler Yeats'in 1. Dünya Savaşı sonrasında yazdığı Second Coming şiirinden bir alıntı. Yeats'in dizeleri değil mi? Gözlerini yumdu ve bunu sorarak hata etmemiş olmayı diledi. Bir an sessizlik oldu. Evet, Yeats'i bilir misiniz? Biraz. Kimi zaman doğrudur da. Birden her şey dağılır. Darmadağın olur ya da biz öyle zannederiz. Merkez her zaman bir arada tutamaz. Ama bence her şey yeniden inşa edilebilir ya da yeniden biçimlendirilebilir. Ve merkez tekrar her şeyi bir arada tutmayı başarabilir. Ne dersiniz? Bir kez dağıldı mı artık eskisi gibi olamaz. Belki olamaz ama hala oradadır. Ailem darmadağın oldu. Ama hala oradalar Bay Brinker ve siz her birini çok seviyorsunuz. Onlara zarar vermek istemezsiniz. Kendinize zarar vererek onları üzmek de istemezsiniz. Siz babalarısınız. Hafta sonu babası. Böyle baba olacağına hiç olmasın daha iyi. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadığınızın farkındayım. Üzülüyorsunuz da ama vazgeçmeye hazır değilsiniz. Siz ve Kate 18 yıldır birliktesiniz. O güzel çocukları birlikte yaptınız. Vazgeçmek istemiyorsunuz çünkü onları çok seviyorsunuz. Kate artık beni istemiyor. Neden böyle yapıyor? Her şeyi birlikte yaptık biz. Sonuna kadar da birlikte olmalıyız diye düşündüm. Burada, evimizde, tüm aile, hep beraber yaşayıp gidecektik. Olmalıyız diye düşündüm. Bu kez, geçmiş zamanı kullanış şekli Phoebe'yi umutlandırdı. Galiba durumu kurtarıyoruz diye düşündü. Bay Brinker, şimdi tüm aile beraberce dışarı çıkmalısınız. Bana öyle geliyor ki çocuklar korkmaya başladı. Ağlamalarını duyabiliyorum. Siz ve eşiniz, anne ve babaları olarak onların güven duygusunu zedelememelisiniz. Onları korumalısınız. Artık ne yapacağımı bilemiyorum. Çocuklarınıza bir bakın Bay Brinker, eşinize de bakın lütfen. Sizin için onlardan daha değerli hiçbir şey olamaz. Başlarına kötü bir şey gelsin istemezsiniz. Bu yükü taşıyabilirsiniz. O sarı duvarlara da bakın isterseniz. İşe yarayıp yaramayacağından emin olmadığınız halde, sayenizde odanız güneş gibi ışıldadı. Silahları indirin artık Bay Brinker. Onları yere bırakıp ailenizi buraya getirin. Elinizden geleni yaptığınızı söylediniz. Size inanıyorum. Bunu şimdi de yapacaksınız. En doğrusunu. Silahları bırakın. Eşinizle yavrularınızı çıkarın oradan. Sonra ne olacak? Sonrasını bilemiyorum. Size yardım edeceğiz. Size de, ailenize de. Lütfen şimdi birlikte buraya gelin. Onlar için yapabileceğiniz en doğru şey bu. Onlar olmadan yaşamayı, hayatımın kararmasını istemiyorum. Artık bunun olması gerekmiyor. Silahları bırakır mısınız lütfen? Üzgünüm, hem de çok. Biliyorum. Şimdi beni dinler misiniz Bay Brinker? Evet, evet. Silahları bırakın. Lütfen onları bırakın ve oradan uzaklaşın. Bunu yapabilir misiniz? Evet, tamam, üzgünüm. Kağıda çıkıyor, teslim oluyor yazıp uzmanlara işaret verdi. Her şey yoluna girecek. Silahları bıraktınız mı? Evet, rafa koydum. Penny'nin ulaşamayacağı bir yerde. En doğrusunu yaptınız. Ön kapıya gelmenizi istiyorum şimdi. Ailenizle birlikte. Sakın korkmayın. Size kimse zarar veremez. Ellerinizi kaldırırsanız, herkes sizin silahları bıraktığınızı görebilir. Dışarıda polisler var ama size dokunmayacaklar. Anladınız mı? Hiçbir şey düşünemiyorum. Her şey yolunda. Hadi getirin onları. Ben telefondayken ellerimi kaldıramam. Phoebe gözlerini kapatıp rahat bir nefes aldı. Çok iyi. O zaman telefonu Kate'e verir misiniz? Artık birlikte çıkabilirsiniz. Peki, Kate, telefonu alabilir misin? Tanrım, şükürler olsun. Kadın konuşmakta zorlanıyordu. Dışarı çıkıyoruz. Silahı yok. Yalvarırım lütfen ateş etmeyin. Ona bir şey yapmayın. Canını yakmayın. Hiç kimse ona zarar vermeyecek. Bugün hiç kimsenin canı yanmayacak. Kapıda göründükleri anda babasının arkasından ağlayan küçük kızı fark eden Phoebe'nin içi titredi. Bu odayı çalışma mekanı yapmıştı. Naneli buzlu çayını yudumlarken bir yandan da Gordon Stone'daki operasyon haberini izliyordu. İnşallah hepsi geberir dedi içinden. Brinker ailesi umurunda bile değildi. Bu aile onun için hiçbir şey ifade etmiyordu. O zırlak okul çocuğu önce ailesinin sonra da kendi beynini dağıtsa Phoebe ne biçim çarpılırdı ama. İşte o zaman bu haberi yapmalarına değerdi. Ayrıca kadın kötü bir darbe alırsa da kendi yöntemleriyle öç alma fırsatı bulamayacaktı. O geri zekalı, defalarca resmini gösterdikleri tombul yanaklı bebeğin beynini dağıtsa bile, kaltak işi berbat etmesine rağmen kolayca bu işten sıyrılmasını bilirdi. Hak ettiği halde kimse onu suçlamazdı. Elinde fincanı, tezgahın başına geçti. Kahvaltısını bitirmek üzereyken telsizden gelen yardım çağrısını duymuş, keyfi yerine gelmişti. Adam, karısı, çocukları. Böyle bir katliam herkesin ilgisini çekerdi. Haklı çıkmıştı. Yerel TV kanalı diğerlerini atlatmış, haberi canlı yayında veriyordu. Muhabirleri ve kameraları görmezden gelerek, yanlarından "Benim kim olduğumu biliyor musunuz?" edasıyla geçen Phoebe'yi de görmüştü. Onun beynini dağıtmak istiyordu. Bunu çok düşünmüştü. Hatta rüyalarına bile girmişti. Bay Profesör, nasıl o şapşal ailesini bir kurşunla gebertmeyi düşündüyse, işte o da Phoebe için aynı şeyleri yapmayı içinden geçiriyordu. Böylesi çok kolay olurdu. Bir anda biterdi. Bum, o kadar. Fakat daha iyi bir planı vardı. Çalışırken ekrana bakmaya devam etti. Genellikle yedek tarayıcısını ya da radyosunu burada tutuyordu. Televizyon dikkatini dağıtıyordu. Bu sefer bir istisna yapmıştı. Kanal muhabiri, Brinker ailesinin evden çıktıklarını, herkesin iyi durumda olduğunu ve o aşağılık herifin de teslim olduğunu açıklayınca sinirden dudaklarını ısırdı. Elindeki vidaları sıkıştırırken, bu sefer iyi iş becerdin öyle mi diye mırıldandı. Evet, tereyağından kıl çeker gibi, hiç zorlanmadın değil mi? Sevimli bir aile, güzel bir muhit, dikkat çekmeye çalışan salağın tekiyle uğraştın sadece. Bir güzel çıkardın onları dışarı değil mi Phoebe? Aletleri masaya bıraktı. Öyle öfkeliydi ki, ellerinin titremesine engel olamıyordu. Canı sigara içmek istedi. Aslında içi gidiyordu ama sigarayı bırakmıştı. Bu tamamen bir alışkanlık ve irade meselesiydi. Desteğe ihtiyacı yoktu. Destek arama ve öfkelenme lüksüne sahip değildi. Soğukkanlı olmalısın diye hatırlattı kendine. Sakin. İntikam günü geldiğinde bunlara ihtiyacı olacaktı. Gücünün yerinde, amacının net olması gerekiyordu. Gözlerini yumdu ve düşüncelerinin sakinleşip durmasını diledi. Birden onun sesini duyup gözlerini açtı. Ekrana bakarken gözleri yeniden alev alev yanmaya başladı. Stuart Brinker sorun çıkarmadan teslim oldu. Eşi ve çocukları iyi durumdalar. Tema McNamara, bir arabulucu olarak Profesör Brinker'ı teslim olmaya nasıl ikna ettiniz? Onu dinleyerek. Fırlattığı bardak havada uçarak ekrana çarptı ve tuzla buz oldu. Phoebe'nin yüzünden sarı sarı damlalar süzülüyordu. Bunun üzerinde çalışmam lazım. Kontrolümü kaybetmemeliyim dedi içinden. İpin ucu kaçarsa işini halledemezsin. Evet efendim. Çaylar Phoebe'nin yüzünden süzülürken, gülerek çay yerine sicim gibi kan aktığını hayal etti. Bu hayal onu çok mutlu ettiğinden sakinleşen eliyle yeniden çalışmaya koyuldu. Zaman ayarlayıcıyla uğraşmaya devam etti. Bu olay bana çok dokundu. Bazılarından çok fazla etkileniyorum. Mesai bitiminde Phoebe ve Liz bir şeyler içmeye Sübis'e gitmişlerdi. Müzik henüz başlamamıştı. Koltukların olduğu bölüm içine gömülüp gevşemek için idealdi. Nasıl oldu? Phoebe tam anlatmaya başlayacaktı ki birden vazgeçti. İşten konuşmak istemiyorum. Ayakkabılardan falan başka şeylerden bahsedelim. Bunları birkaç hafta önce aldım. Leopar baskılı dans papuçları. Ne düşünerek aldım bilemiyorum. Nerede giyilir ki bunlar? Neyse, daha sonra döneriz bu konuya. Olayı anlat şimdi. Nasıl olduğunu bilirim diye sürdürdü konuşmasını. Bir sürü taciz kurbanıyla konuştum. Çoğu da cinsel tacize uğramış çocuklar. Bazen birinden çok etkilenirsin. Anlatmazsan içine dert olur. Dinliyorum. Çocuklar, onları çocuk olarak görmemen gerekiyor. Rehineydiler ama yine de çocuklar. Evet, bu olayda eğer adamı ikna edebildiysem bu kısmen onların sayesinde. Çocuklarını çok seviyordu. Sesini duysan anlardın. O halde soru şu. Sevdiklerine nasıl olur da silah doğrultursun? Çünkü yıkılmışsın. İçinde bir şeyler parça parça olmuş. Kesinlikle delirmemişti. Öfkeli de değildi. Ölç almak ya da cezalandırmak gibi bir amacı da yoktu. Bunlar söz konusu olmayınca durum daha tehlikeli olabilir çünkü duygular her an değişebilir. Onu dinlerken uçurumun kenarında olduğunu hissettim. Oradan geri dönüşü olduğuna inanmıyordu. Sanki ölmeyi hak ediyormuş gibi konuşuyordu. Peki neden ailesini rehin aldı? Onlar olmadan bir hiçti çünkü. Kim olduğunu, onların varlığı belirliyordu. Ailesi yanında olmadan ölmek istemiyordu işte. Kadehini kaldırdı. Şimdi bir aradalar. Bir yudum aldı ve derin bir iç çekti. Bir yıldır bunalımdaydı. Her şey elinden kayıp gidiyordu. Mesleği de, evliliği de sallantıdaydı. Karısı büyük bir ev istiyor, büyük kızı da araba diye tutturuyordu. Profesörlük hayalleri suya düşmüştü. Ya elindekilerle idare edecek ya da savaşacaktı. Ama gitgide batağa gömülüyordu. Eve ve çocuklara karısı bakıyordu çünkü adam yataktan bile zor kalkıyordu. Sonunda Kate'in sabrı taştı ve onu evden kovdu. Ama her şey dağılır, merkez tutamaz. O da tutamadı. Bu yükü daha fazla taşıyamadı. Sen de yeniden denemeleri için onlara ikinci bir şans verdin. Evet, neyse ki hiç kimse ölmedi. Sen iyi bir dinleyicisin. Bu bizim işimizin bir parçası. Kadeh tokuşturdular. İyi olmak zorundayız. Hep polis olmak mı isterdin? Rock yıldızı olmayı hayal ederdim. Kim istemez? Liz kahkahayla güldü. Okul orkestrasında birkaç yıl çalmıştım. Şaka yapıyorsun. Ne çalıyordun? Gayda çalıyordum canım. Liz baş parmağını ağzına götürüp çalar gibi yaptı. Baş gitariste deli gibi aşıktım. Gelecek için planlarımız vardı. 20'li yaşların başında o, herkesin yaptığı ama bir yere varmayan planlardan. Böyle büyük cafcaflı hayaller kuruyorduk. Tavşanlar gibi sevişmediğimiz zamanlarda düşündüğümüz tek şey buydu. Üniversite yılları. Phoebe iç çekerek ne günlerdi ya, baş gitariste ne oldu diye sordu. Beni terk etti. Bu yaptığı hiç adil değildi. Doğru da değildi. Hemen kendini geri çekmişti çünkü tecavüze uğradım. Çok üzüldüm. Şimdi içimdekileri dökme sırası bende. Oturduğumuz evden birkaç blok ötede bir yer vardı. Sürekli orada partilere giderdik. Anlarsın ya. Evet, otoparktayken saldırdılar. İki kişiydiler. Kahkahadan kırılıyorlardı. Beni bir kamyonete sürüklediler. İkisi sırayla işlerini hallederken, üçüncüsü de kamyoneti kullanıyordu. Sonra onlar bıraktı, direksiyondaki başladı. Kaç defa olduğunu hatırlamıyorum. Çünkü ilkinden sonra kendimden geçmişim. İşleri bitince beni resmen yol kenarına attılar. Devriye gezen polisler buldu beni. Üstüm başım yırtık, kan içinde. topallaya topallaya dolaşıyordum. Sağlam bir yerim kalmamış gibiydi. Ağzı kurumuştu. İçkisinden bir yudum aldı. Sonra üçünü de yakaladılar. Üstüme çıkmadan heriflerin yüzlerine dikkat etmiştim. Onun için eşkalleri kolayca belirlendi ve alçak herifler sonunda karşıma dizildiler. Bu hayatta yapmak zorunda kaldığım en güç şeydi. Camın arkasında durup gözlerinin içine bakmak zorundaydım. Baş gitariste ne mi oldu? Bütün bu olanları kaldıramadı. Yüzüme bakamadı. Elime bile dokunmadı. Yanımda duramadı. Ağrına gitmiş. Öyle dedi. Ondan sonra ben de vazgeçtim rock yıldızı olmaktan. 19. ayrımın sonu. Sayfa 211. Devamı 20. ayrımda.